Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Kafirun suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Behmen 1400, Hicri Kameri 19 Cemadiyus Sani 1443 ve Miladi Takvimle 22 Ocak 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, ayetlerin hikayesi, yüzyılda yüz gelişme, meyveler ve sebzelerle yakından tanışalım ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi İran ve ülkeler arasındaki işbirliğinin yol haritası ulusal çıkarlara dayalıdır dedi. Emir Abdullayan İran ve Rusya arasında mükemmel bir işbirliğinin gerçekleşeceğini söyledi. İran Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Holokost kararına tepki gösterdi. Venezuela'nın petrol üretimi İran'ın yardımıyla ikiye katlandı. Irak Başbakanı Kazimi, Irak güçlerinin teröristlere süratle karşılık vereceğini söyledi. Suudi Arabistan savaş uçaklarını Yemen'de bir cezaevine düzenledi. Hava saldırısında 70 kişi öldü. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Tırabi Fer, İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer ülkelerle işbirliği ülkenin ulusal çıkarlarına dayalı olarak yapılıyor dedi. Tahran Cuma Namazı Hatibi Seyyid Muhammed Hasan Ebu Tırabi Fer, dün İran, Rusya ve Çin'in ortak deniz tatbikatlarına atıfta bulunarak, bu gibi ortak tatbikatlar bölgenin geleceğinde bölgenin güvenliğinin arttırılmasında rol oynayabilir ve önemli gelişmeler gösterebilir dedi. Ebu Tırabi Fert, siyasi, ekonomik ve kültürel teorisyenler açısından 3. bin yılı Asya milenyumu olduğunu belirterek Asya'daki enerji kapasitelerini de atıfta bulunarak bugün bu kıta dünyadaki enerji üretiminin merkezi olarak belirleyici bir konuma sahiptir dedi. Ebu Tırabi Fer, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Rusya yaptığı ziyarete de atıfta bulunarak, bugün iktidarda olan İran'ın milli çıkarları çerçevesinde bu komşu ülkeyle ilişkilerini güçlendirmesi çok önemlidir dedi. Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran'ın Amerika egemenliğine karşı koyma deneyimi Asya'da güvenliği arttırmak için İran, Rusya ve Çin'in işbirliğini destekleyebilir dedi.
İran Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşı ile Moskova'da yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak attığı tweette şunları yazdı. İran-Rusya ilişkilerinin yeni dönemde iki ülke arasında mükemmel bir işbirliği gerçekleşecek. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Moskova ziyareti sırasında kendisine eşlik eden ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Perşembe günü görüşen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu görüşmeyle ilgili attığı tweette şunları yazdı. Sayın Lavrov'la önemli görüşmelerim oldu. İran'da yeni nükleer santrallerin inşasının hızlandırılmasında İran ve Rusya'nın işbirliğinden ve iki ülke cumhurbaşkanları arasında son anlaşmalar ışığında kapsamlı işbirliğinin geliştirmesinden vatandaşların konsolosluk işlerine dikkat edilmesi gibi konuları görüştük. İran ve Rusya Dışişleri Bakanları ayrıca ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri ele alırken iki ülke arasındaki ilişkilerin yol haritasının kesinleştirilmesi gerektiğini vurguladılar. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Moskova ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Rus tarafının iki ülke ilişkilerine ciddi bir açılım olmasını memnuniyetle karşıladığına değinerek komşuluk siyasetinin devamında Rusya'yı çevremizdeki önemli komşulardan biri olarak görüyoruz ve bu fırsatı her iki ülkenin de çıkarları için iyi kullanmalıyız dedi.
Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın doğum yıl dönümü vesilesiyle bir grup Ehl-i Beyt middahı İslam İnkılabı rehberiyle görüşecek. Fars Haber Ajansı'na göre 23 Ocak Pazar günü sağlık kurallarına uyularak İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde bizzat yapılacak olan bu görüşmede middahlar aynı zamanda metiyeler okuyacaklar. Hicri kameri takvime göre 20 Cemadiyusani 1443'e denk gelen 23 Ocak 2022 Pazar günü İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın doğum günü yıl dönümüdür. Bugün İran'da anne ve kadın günü olarak kutlanıyor. Bu münasebetle İran genelinde kadınlar ve annelerle ilgili olarak çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
2022 Deniz Güvenlik Kemeri Kombine Tatbikatı İran DENA adlı destroyer'in önünde tatbikata katılan su üssü birimlerin geçit töreniyle sona erdi. 2022 Deniz Güvenlik Kemeri Kombine Tatbikatı Sözcüsü Tuamiral Mustafa Taciettin şöyle dedi. Tatbikata katılan gemiler İran Ordusu Donanması, İran Devrim Muhafızları Donanması ile Çin ve Rusya Donanması'na ait güçler DENA destroyer'in önünde geçit törenine katıldı. Söz konusu geçit törenine DENA, Cameran, nakli savaş gemileri, zırhlı füze rampaları, denizaltıların yanı sıra Çin ve Rusya donanmasından denizaltılar ve diğer askeri teçhizatlar yer aldı. 2022 Deniz Güvenlik Kemeri Kombine Tatbikatı Cuma sabahı Kuzey Hint Okyanusu'nda İran donanması, devrim muhafızları ile Çin ve Rusya donanmasına ait su üssü ve uçuş birimlerin katılımıyla başlamıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani, Çin ve Rusya Deniz Kuvvetleri'nin dünyada deniz gücü olarak tanındığını ve bugün bu güçlerin İran Deniz Kuvvetleri ile işbirliğinin en üst seviyede olduğunu söyledi. 2022 Deniz Güvenliği Tatbikatı kulisinde konuşan Tuğamiral Şahram İrani, İran Deniz Kuvvetleri geçen 10 yıl zarfında bölgesel bir güç olarak bölgede faal ve ciddi varlık göstermiştir ve bugün de 3 ülkenin denizlerle ilgili çabasının denizcilik güvenliğinin sağlanması temelindedir dedi. İran, Çin ve Rusya'nın denizcilik güvenliğinin sağlanmasını batılı koalisyonların dışında ve kendi başlarına yaptıklarını ifade eden İrani, bu üç ülkenin karşılıklı saygı çerçevesinde yan yana yer almasının önemli olduğunu söyledi. Geçen iki sene zarfında üç ülke katılımcıları arasındaki koordinasyonun başarılı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Şahram İrani, üç ülkenin bu tatbikatlarla birbirine daha da yakınlaştığını vurguladı.
Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde İran müzakere heyetinin başkanı Rus temsilciyle bir araya geldi ve yaptırımların kaldırılması alanındaki son gelişmeleri gözden geçirdi. İran'ın Viyana nükleer müzakerelerdeki baş müzakerecisi Ali Bakir Keni ile Rusya'nın müzakerelerdeki temsilcisi Mihail Ulyanov arasında ikili bir görüşme gerçekleşti. Viyana'daki yaptırım müzakerelerinin 26. günü Bakire ile Ortak Komisyon Koordinatörü Enrico Mora arasında bir görüşmeyle başladı. Geçen çarşamba günü Bakire ikili ve çok taraflı toplantılar şeklinde görüşmelere katılan bütün ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Aynı zamanda perşembe sabahı çeşitli konularda uzman düzeyinde toplantılar başladı. Bu toplantılar Nükleer Anlaşma Karma Komisyonu'nun son toplantısında varılan ve müzakerelere katılan ülkelerin temsilcilerinin yasa dışı ve baskıcı yaptırımların kaldırılması meselesinin önceliğini vurguladığı bir anlaşmaya dayanıyor. Müzakere heyetlerine göre 27 Aralık 2021 Pazartesi günü başlayan ve devam eden yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 8. tur müzakerelerde ilerlemeler kaydedildi. Yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması ve İran'ın vurguladığı garantilerin sağlanması Viyana müzakere sürecinde iki önemli konudur.
Amerika Dışişleri Bakanı Rus mevkitaşı ile görüştükten sonra Washington'un nükleer anlaşmadan yasa dışı çekilmesinden bahsetmeden nükleer anlaşma hakkında yeni bir iddiada bulundu. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cenevre'de görüştükten sonra nükleer anlaşmaya dönmek için hala bir pencere olduğuna temasla, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde bir anlaşmaya varılmazsa bu anlaşmaya geri dönmek imkansız olacaktır, dedi. Blinken'in iddiası, Amerika'nın nükleer anlaşmanın uygulanmasından bir yıl sonra nükleer anlaşmayı sabote etmeye ve kötüye kullanmaya başlaması ve 2018'de anlaşmadan yasa dışı bir şekilde çekilmesiyle ortaya çıktı. Yaptırımları kaldırma müzakerelerinin 8. turu 27 Aralık 2021'de başladı ve müzakereciler görüşlerini metin olarak yazmak için çalışıyor. Müzakerelerde Rusya ve Çin, İran'ın rasyonel taleplerini desteklerken, müzakere masasındaki Batılıların sürekli değişen bir yaklaşım sergiledikleri ve kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesini talep ettikleri söyleniyor. Bugünlerde müzakereler Batılı taraflar için zorlu siyasi kararlar alma zamanına ulaştı ve anlamlı ve eylem odaklı adımlar atarak bir anlaşmaya varmak konusundaki inandırıcı arzularını göstermeleri gerekiyor.
İran Dışişleri Bakanlığı dün gece yayınladığı bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran'ı Holokost kararının ilke ve hükümlerinden ayırarak hareketi Siyonist rejimin suçlarını örtbas etmek için uluslararası mekanizmaları kullanması olarak nitelendirdi ve reddetti. Fars Haber Ajansı'na göre bildirdi. Siyonist rejimin bu eylemi, bu rejimin günlük cinayetlerini örtbas etmek için Birleşmiş Milletler mekanizmalarını kötüye kullanmaya yönelik bir başka girişimdir. Maalesef bugünlerde bu rejime destek de verilmektedir, denildi. Bildirdi, herkesin malumu olduğu üzere 2. Dünya Savaşı suçları şimdi Siyonist rejimin miras aldığı ırkçılık ve yayılmacılık sahiki gibi bu iki kötü huy sebebiyle işlenmiştir, denildi. Bildirdi, Siyonist rejim İsrail'in ırkçı yaklaşımı çok sayıda uluslararası belgede açıklığa kavuşturulmuştur ve uluslararası toplumun güçlü iradesine rağmen İsrail yayılmacı ideolojiye sahip tek ırkçı rejim olmaya devam etmektedir, denildi. Bildirdi ayrıca şunlara yer verildi. İran her zaman her koşulda soykırımı kınamıştır. Ayrıca 2. Dünya Savaşı sırasında İran bazı Avrupa ülkelerinden bu savaşın mültecilerine ev sahipliği yapmıştır. Sahte rejim İsrail utanmaz ve saldırgan eylemlerine sürekli olarak 2. Dünya Savaşı kurbanlarını ve Yahudileri gerekçe olarak kullanmaya çalışmıştır. Bildirdi, Siyonist rejim İsrail ve liderleri son 70 yılda uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin halkına ve bölge halkına karşı başta insanlığa karşı suçlar olmak üzere her türlü suçu işlediler. Soykırım, suikast, etnik temizlik, evlerin yıkımı, insanlığı kuşatma, Siyonist rejimin sürekli olarak işlediği suçlar arasındadır, denildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Perşembe günü Siyonist rejim İsrail'in ve Almanya'nın desteğiyle Holokost'un her türlü inkarını yasaklayan bir kararı kabul etti.
İran-Irak Ortak Ticaret Odası Başkanı, Irak'ta işbirliğini geliştirmek ve ticaret fırsatlarını değerlendirmek için iki taraf arasında yeni görüşmeler yapıldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yahya Ali İshak şöyle dedi. İran İş Heyeti'nin Irak'a yaptığı son ziyarette İran ve Irak Ticaret Odası Başkanları arasında bir mütabakat zaptı imzalandı. İran-Irak Ticaret Odası Başkanı, Irak'ın İranlı ekonomik aktörler için sahip olduğu kapasiteye atıfta bulunarak, İran Ticaret Heyeti'nin Irak'a yaptığı son ziyarette döviz transferiyle ilgili sorunların incelenmesine çalışıldı, ulaşım ve gümrüklerdeki sorunların çözülmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ele alındı dedi. Bu arada Irak hükümeti ve sanayi yetkilileri ortak girişimler ve üretim alanlarında İran ile endüstriyel ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra makine, parça, üretim hatları ve sanayileşme ile ilgili tüm konularda ithalat yapmakla da ilgileniyorlar. Ali İshak, İran heyetinin Irak-Kürdistan bölgesini ziyareti hakkında da şunları söyledi. İranlı imalat ve ticaret şirketlerinden oluşan bir ticari heyeti Erbil'i ziyaret etti ve ikinci ikili ticaret oturumu hazırlıklarını inceledi. İran-Irak Ticaret Odası Başkanı'na göre İran geçen yılın aynı dönemine göre %14 artışla son 9 ayda Irak'a 6 milyar 780 milyon dolardan fazla mal ihraç etti.
Venezuela'nın petrol üretimi İran ve diğer aktörlerin Venezuela'ya Amerikan yaptırımlarını atlatmasına yardımcı olan teknik yardımlarla son aylarda ikiye katlandı. Venezuela'da devlete ait petrol şirketinin eski CEO'su Juan Fernandez, ülkenin ağır petrolünün yapışkanlarını azaltmak için genellikle nafta olarak bilinen petrol türevleri olan İran'ın incelticileri yardımıyla petrol ürettiğini söyledi. Fernandez, artan petrol üretimi ve fiyatlardaki keskin artışın Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hükümetine önemli ölçüde ek gelir sağlayacağını söyledi. Bir zamanlar Güney Amerika'nın en zengin ülkesi olan Venezuela, ekonomik ablukalar, yaptırımlar, varlıkların dondurulması ve uluslararası piyasalardaki pazarlıklar dahil olmak üzere Amerikan yönetiminin yaptırımları sebebiyle dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen son yıllarda petrol ithal eden ülkeler arasına girmişti.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve dünya gelişmeleriyle devam ediyor. Ankara 35. Asli Hukuk Mahkemesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un 4 Mart 2020'de basın toplantısındaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme Özkoç'un Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesini hükmetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı öğrencilerin Türkiye Üniversitesi'ne okumaları için önemli çaba harcıyor. Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye mühendislik, tıp ve hukuk derslerine başvuranlar dışında Afrikalı öğrencileri giriş sınavına girmekten muaf tutuyor, dedi. Erol Özvar, uluslararası hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım attık Türkiye için. Uluslararası öğrenci giriş sınavı 2023'ten itibaren seçilen bir merkez tarafından uygulanacaktır, dedi.
Türkiye ve Katar, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması konusunda anlaşmaya vardı. Reuters Haber Ajansı'na konuşan Ankara'dan diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Katar'ın Kabil Havalimanı'nda güvenliğin sağlanması için anlaştıklarını ve Taliban'dan süreç hakkında onay beklediklerini söyledi.
Norveç Dışişleri Bakanlığı da Afganistan'daki durumla ilgili endişelerini dile getirerek Taliban'ın Afgan sivil toplum kuruluşları ve batılı ülkelerin temsilcileriyle görüşeceğini duyurdu. Norveç Dışişleri Bakanı dün yayınladığı bildiride Norveç, milyonlarca kişinin yaygın bir insani felaketle karşı karşıya olduğu Afganistan'daki korkunç insani durumdan derin endişe duyuyor, dedi.
Irak Başbakanı, terör örgütü IŞİD'in Diyale ilindeki Irak ordusu mevzilerini düzenlediği ve 11 Irak askerini öldürdüğü saldırının ardından saldırıyla ilgili acil soruşturma talimatı verdi. Russia Today'in haberine göre Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, Cuma günü yaptığı açıklamada, Diyale ilinde orduda görev yapanlara yönelik terör suçunun cezasız kalmayacağını ve Irak güçlerinin katil teröristleri kısa sürede karşılık vereceğini duyurdu.
Sınır tanımayan doktorlar kurumu, Suudi savaş uçaklarının Yemen'in kuzeyindeki Saide eyaletinde bir cezaevine düzenlediği saldırıda en az 70 kişinin öldüğünü, 138 kişinin yaralandığını bildirdi. Yemen El Mesire kanalı, Suudi savaş uçakları tarafından hedef alınan cezaevinin görüntülerini paylaşırken, enkaz altındaki kurbanlar için arama kurtarma operasyonu devam ediyor, dedi. Suudi saldırganlar son saatlerde de El-Hudeyde vilayetine düzenledikleri birkaç hava saldırısıyla Birleşmiş Milletler destekli ateşkes anlaşmasını yine ihlal ettiler. Bu arada Lübnan Hizbullah'ı Suudi savaş uçaklarının Yemen'in kuzeyindeki Saide eyaletinde bir cezaevine düzenlediği ve onlarca ölü ve yaralıyla sonuçlanan saldırıyı kınayan bir bildiri yayınladı.
Terör rejimi İsrail güçleri Siyonist Yahudi sitelerin yapılmasını protesto eden Filistinlilere saldırdı. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Cuma günleri haftalık olarak düzenlenen gösteri ve yürüyüşlerin dün de planlandığı gibi tekrarlanması üzerine işgal güçlerinin müdahalede bulunması sonucu çıkan çatışmalarda bazı Filistinliler yaralandı. Yerel kaynakların verdiği habere göre bir genç elinden plastik mermiyle yaralandı, onlarca kişi de atılan gaz bombalardan etkilendi.
Ve son haberimiz, Ukrayna askeri istihbaratı dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Doğu Ukrayna'ya tanklar, topçu birlikleri ve 7000 ton yakıtla donattığı ve desteklediği askeri güç gönderdiğini bildirdi. New York Times'a göre söz konusu askerlerin sayısı bilinmiyor ancak üst düzey bir Ukraynalı güvenlik yetkilisi en az 1000 asker olduğunu iddia etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Washington'un İran'ın haklı talebini direnmesiyle ilgili. Amerika Dışişleri Bakanı bir röportajda İran'ın Viyana'da yaptırımları kaldırma müzakerelerinde Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından çekilmemesi konusunda garanti istediğini onayladı. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken söz konusu röportajın devamında İran'ın Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmeden önce tüm sorumluluklarına bağlı olduğunu ve eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın da bu konuyu itiraf ettiğini söyledi. Blinken şöyle devam etti. Hatta eski Amerika hükümeti de İran'ın tüm sorumluluklarını iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi. Burada esef verici konu ve hatta esef'ten de öte olan mesele şu ki bizim o anlaşmadan çekildiğimizden beri İran bu konuyu çok tehlikeli faaliyetlere yeniden başlamak için bir bahane olarak kullandı ve o anlaşma buna engel olmuştu. Amerika ve Avrupalı müttefikleri Siyonist rejim ile birlikte geçen senelerde İran'ı nükleer faaliyetlerde askeri hedefler izlemekle suçluyorlar. İran bu iddiaları reddederken NPT anlaşmasını imzalayan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bir üyesi olarak barışçıl amaçlar için nükleer teknolojiye ulaşma hakkına sahip olduğunu vurguluyor. Amerika Dışişleri Bakanı ayrıca eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Bercam'dan çekilme kararını Amerika dış siyaset tarihinde en kötü karar şeklinde niteledi. Görünüşe göre hali hazırda Bercam'a tekrar geri dönme iddiasında olan Biden hükümeti, Amerika'nın dolaylı katılımı ile Viyana'da devam eden ve hassas bir noktaya ulaşan İran ile 4+1 grubu arasındaki Viyana görüşmeleri sırasında birkaç meseleyi itiraf etmek zorunda kalmıştır.
Birincisi, Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'in Tahran'ın haklı olarak Washington'dan tekrar Bercam nükleer anlaşmasından çekilmeyeceğine dair garanti istemesine değinmesidir. Bu olay Trump zamanında yaşandı ve Amerika bu anlaşmadan illegal bir şekilde geri çekilerek İran'a karşı en ağır yaptırımları uygulamaya koyuldu. Fakat bu siyasete tamamen yenilgiye uğradı. Şimdi de Biden hükümeti Amerika'nın anlaşmada kalacağına dair İran'ın mantıklı talebi karşısında bahane ararken bu haklı talebi kabul etmekten çekiniyor. Joe Biden hükümeti Bercam nükleer anlaşmasına geri dönme konusundaki muhtemel anlaşmayı mahiyet olarak geçici ve Amerika'da iş başına gelecek olan her başkanın tutumuna bağlı biliyor. Trump zamanında Amerika'nın Bercam anlaşmasına bağlı kalmaması için bahanesi nükleer anlaşmanın kongrede onaylanmaması ve dolayısıyla bu anlaşmadan çekilme için hiçbir engel veya yasağın söz konusu olmadığıydı. Aslında bu mesele şimdi Viyana'da devam eden müzakerelerin en önemli sorunlarından biridir. Tabii ki İran'ın bu isteği başta Rusya ve Çin olmak üzere 4+1 grubunun bazı üyeleri tarafından desteklendi. Viyana'da uluslararası kurumlarda Rusya'nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran'ın Amerika'dan garanti talebi hakkında paylaştığı bir tweet'te "İran, Amerika'dan garanti talep etmekte haklı" şeklinde yazdı. Ulyanov şöyle devam etti: "Bazıları yenilgiye uğramış olan maksimum baskı siyasetinden ders almak istemiyor. İranlılar facia yaratan bu maceracılığın tekrarlanmamasına karşı garanti istemelerinde tamamen haklıdırlar." Blinken'in değindiği bir başka konu ise İran'ın Bercam Anlaşması'ndaki tüm sorumluluklarını yerine getirmesidir ki bu konuda Tahran'ın Viyana'da hali hazırda devam eden müzakerelerdeki haklı tutumunu gösteriyor. Tahran, Amerika'nın tüm tek taraflı yaptırımlarını kaldırmasını ve bu meselenin sınanmasını ardından kendi sorumluluklarını yerine getirmeyi istiyor. Aslında Amerika Dışişleri Bakanı'nın tutumu ve itirafları Biden hükümetinin izlemekte olduğu siyasetin tekrar gözden geçirmesi, İran'ın tüm yaptırımları kaldırma konusundaki haklı talebini kabul etmesi, ayrıca Bercam Nükleer Anlaşması'ndan çekilmeme garantisinin verilmesine dair taleplerinde haklı olduğunu kanıtlıyor. Üstelik Biden çarşamba günkü basın toplantısında Viyana müzakerelerine temasla şu an müzakerelerden çekilme ve bırakma zamanı olmadığı ve bazı ilerlemelerin yaşandığını da ifade etti.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Iraklı subayların Mossad casusluğu suçundan tutuklanmaları ile ilgili. Bazı Iraklı haber kaynakları Irak Yüksek Mahkemesi'nin Perşembe günü 4 üst düzey istihbarat görevlinin İsrail rejimi özel casusluk servisleri Mossad için casusluk şebekesi kurmak suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdiğini duyurdular. Irak'ın Siyonist rejimle ilişkisi konusu son aylarda defalarca farklı açılardan takip edildi. 4 Arap ülkesi ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ardından bu konuda Arap ülkelerin sayısının arttırılması konusu gündeme geldi. Korsan rejimiyle ilişkiler konusunda Irak üzerine odaklanmasının sebebi ise normalleşmeye giden diğer 4 Arap ülkeye rağmen Irak'ın bölgede derin iş gruplarının da var olduğu çok önemli ve etkin bir ülke olmasıdır. Daha önce normalleşmeyi gerçekleştiren 4 ülke uzlaşma ekseninde yer alırken korsan rejimle zaten gizli ilişkileri vardı. Fakat Irak hem direniş ekseninin bir parçası ve hem de Bağdat ve Kudüs'ü işgal eden rejim arasında hiçbir gizli ilişki bulunmamasıdır. Bu yüzden Irak'ın ilişkileri normalleştiren ülkeler listesine dahil edilmesi, başta Amerika olmak üzere Siyonist rejimin ve Batılı destekçilerin gündeminde yer aldı. Esasen bağımsız hareket etmeye çalışan ve Siyonist rejim İsrail şirketlerinin büyük varlık gösterdiği Irak-Kürdistan bölgesi, Irak'ın işgalci rejimiyle ilişkilerini normalleştirme yolunda ilk adımı attı. Geçen Eylül ayında ilk kez Erbil'de Iraklı bazı aşiret şahsiyetlerinin katılımı ile korsan rejimle ilişkileri normalleştirme içerikli bir oturum düzenlendi. Iraklıların söz konusu oturuma gösterdiği geniş çaplı tepki, korsan rejim ile ilişkileri normalleştirme planının ilerletilmesi için Irak'ın kolay lokma olmadığını gösterdi.
Iraklı yetkililer de Erbil oturumuna tepki gösterdi. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de yaptığı açıklamada Irak'ın Filistin davasını ve Filistin halkının meşru ve tam haklarının gerçekleşmesini desteklediğini vurgulayarak Irak'ın korsan rejim İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine şiddetle karşı olduğunu söyledi. Normalleşme konusunu yaymak için düzenlenen söz konusu oturum aslında Irak halkının görüşü değil, sadece katılımcıların fikrini gösteriyor. Gerçi Siyonist rejim İsrail için casusluk konusu bundan önce de Irak'ta var olabilirdi. Fakat Irak istihbarat kurumlarına sızmak ise Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmek isteyenlerin gündeminde yer alan bir konu. Bu bağlamda haber kaynakları Irak İstihbarat Servisi Başkanı ve Mustafa el-Kazim'in çok yakın kişilerinden biri olan Tüm General Macit el-Duleymi ve de onun Irak İstihbarat Servisi'ndeki halefi Ahmet Ebu Ragif'in de aralarında olan çok sayıda üst düzey Irak'ta istihbarat görevlisinin Siyonist rejim için casusluk yapmaktan tutuklandığını duyurdular. Irak İstihbarat Yetkilileri raporu ve de yapılan sorgulamaların sonuçlarına göre Irak İstihbarat Servisi'nde Mossad casuslarından bir şebeke kurulmuştur. Gerçi söz konusu kişilerin tutuklanması Irak'ın korsan rejimi İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesini destekleyenlere bir istihbarat darbesidir. Fakat Siyonist rejimin Irak'ın güç yapısında bu konuda görüş birliği olmadığını hesaba kattığını gösteriyor. Bu arada Irak'ta Siyonist rejim ve destekçilerinin direniş adında büyük bir engelle karşı karşıya oldukları, üstelik Irak halkının büyük bir bölümünün de korsan rejim ile ilişkilerin normalleşilmesine karşı olduğunu unutmamak gerekir. Nitekim Irak meclisinde El-Fetih koalisyon lideri Hadi El-Amiri bir süre önce yaptığı açıklamada bu koalisyon ve Irak direniş güçleri Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini desteklemek için yapılan komplolara karşı duracaktır demişti. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 2 Behman 1400, Hicri Kameri 19 Cemadüssane 1443 ve miladi 22 Ocak 2022 Cumartesi. ...43 yıl önce böyle bir günde Hicri Şamsi 2 Behman 1357'de Müslüman İran halkının Şah rejimine karşı kıyamının devamında çıkan çatışmalarda halktan kalabalık bir grup öldü veya yaralandı. Rahmetli İmam Hümeyni'nin uzun bir sürgün hayatından sonra vatana geri dönmesine dört gözle bekleyen İran halkı, İslam İnkılabı rehberine karşı olmak için özel bir tedarik komitesi oluşturdu. Öte yandan halk gösterilerinin yoğunluğu kazanmasının ardından hava kuvvetleri subaylarından 4000 kişi halkın kıyamını desteklemek amacıyla halk hareketine katıldıklarını ilan ederek açlık grevi başlattılar. Hava gücü subayları Amerikalı müsteşarların İran'dan sınır dışı edilmelerini istiyorlardı. Altı yıl önce bugün Hicri Şamsi, 2 Behman 1394'te İranlı dil bilimcisi ve Fars Dili ve Edebiyatı Kurultayı üyesi Ebul Hasan Necefi 86 yaşında vefat etti. Hicri Şamsi 7 Tir 1308'de Necef'te dünyaya gelen Ebul Hasan Necefi çocukken ailesiyle birlikte İran'a geldi. Hicri Şamsi 1338'de eğitimini sürdürmek için Fransa'ya gitti ve Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde dil bilimi dalında yüksek lisansını aldı. O uzun süre Fars dili ve edebiyatı kurultayına üye oldu ve önemli eserler de ortaya koydu. ...82 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Cemadüssane 1361'de önde gelen usul fakihi ve muhaddis Allame Seyyid Nasır Hüseyin Hindi vefat etti. Hicri Kameri 19 Cemadüssane 1284'te dünyaya gelen Şemsül Ulema lakabıyla tanınan Seyyid Nasır Hüseyin Hindi, Hindistan'ın önde gelen alimlerinden olup o yörenin müftüsü ve merciydi. ...43 yıl önce bugün, 22 Ocak 1979'da Filistinli mücadeleci Ebu'l-Hasan Samale soykırımcı rejimi İsrail unsurlarınca infaz edildi. Ebulhasan Salame 1972 Münih Olimpiyatında 12 İsrailli sporcunun rehine alınmaları operasyonunun planlayıcısıydı. Ancak kendisi doğrudan bu operasyona müdahil olmadı. Ebulhasan Salame Münih olayından 7 yıl sonra 22 Ocak 1979'da 4 arkadaşıyla birlikte Beyrut'ta bir sokakta evinin önünde bomba yüklü bir aracın Mossad uyusundanınca infilak getirilmesi sonucu öldürüldü. ...247 yıl önce bugün 22 Ocak 1775'te İngiliz matematikçi ve fizikçi André Marie Ampère dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren matematiğe ilgi duyarak bu alanda eğitim alan Ampère, Paris Politeknik Üniversitesi'nde profesördü ve önemli keşifler ve icatlar yaptı. Elektrikli telgraf cihazını icat etti ve elektrik akımının yoğunluğunu keşfetti ve bunu ölçmek için bir cihazda yaptı. Amper elektrodinamik alanında yaratıcı olarak kabul edilir ve fizik alanındaki hizmetlerinden dolayı elektrik akımı birimine amper denir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 93. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Kehf suresinin 109 ve 110. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
O günkü Arap toplumu cehalet, fitne, aşiretçilik ve aşiret gururu içindeyken Allah Resulü ilahi bir görev için seçilmiştir. Halkın çoğunluğu arasında kibir ve gurur pek çok cahilce savaşa ve çatışmaya yol açacak kadar dokunulmaz bir ilke olarak kabul edilirdi. Şiddeti ve önemi değişse de cahiliye savaşlarının hepsinin özellikleri aynıdır. Gurur ve intikam ruhu aşiret ve soya olan bağnazlığını körüklemekteydi. Bu kesim kazandıkları zaman övünüyor ve yenildiklerinde intikam peşinde koşuyorlardı. Bu arada Kureyş kabilesi ve Yahudiler cehaletle uğraşan kesimler arasında herkesin önde geliyorlardı.
Allah'ın Ebrehe ordusunu yok etmesinden sonra Kureyş'in diğer insanlar nezdindeki değeri ve konumu artmıştı. Bu nedenle Kureyş yavaş yavaş yeniliklere imza atmaya cesaret etmişti. Arafat'taki vukuf gibi bazı hac geleneklerini tüm hacılar için özel bir ibadet yeri olduğunu çok iyi bilmelerine rağmen terk ettiler. Ve vukufun diğer Kureyşlilerin olmayan Araplar için zorunlu olduğunu söylediler. Bu konuyu izah ederken biz İbrahim Halil'in oğullarıyız ve bizler mabedin ehli ve Kabe'nin hizmetçileriyiz. Biz mabetten ayrılmayı hak etmiyoruz. Başka yeri mabet kadar büyük sayamayız. Bu bizim seviyemizi düşürür, dediler. Peygamber Efendimiz gönderilinceye ve bu toprakların bağımsız ve gururlu insanları arasında İslam dini tesis edinceye kadar durum böyleydi.
Kendilerini her zaman seçilmiş bir halk ve kesim olarak gören Yahudiler, o dönemde kendilerini diğer insanlardan üstün hissettiler. Üstünlüklerinin nedenlerinden biri Tevrat'ın varlığıydı. Tevrat'ta geçmiş peygamberlerin ve kavimlerin kıssaları ve gelecekte yaşanacak bazı olaylar ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu vahiy kaynağı Yahudi alimlerin elinde olduğundan birçok Arap kabilesi ve hatta putperestler onlara yöneldi. Yahudiler de Tevrat'tan dolayı kendilerine bilge ve gururluğu hissediyorlardı. Kendilerine ilahi ilim ve bilim hazinesinin sahipleri olarak görüyorlardı.
Yahudiler kendilerini herhangi bir milletten veya kabileden üstün gördükleri için Tevrat'taki tüm müjdeleri kendi hayallerine göre yorumlamışlardır. Onlara göre son peygamber Araplar da dahil olmak üzere diğer halklara hakim olabilmeleri için İsrail ve Yahudilerin oğulları arasından olmalıydı. Fakat Peygamber Efendimizin Kureyş kabilesinden risalete seçilmesiyle emellerinin yok olduğunu görünce ona ciddi şekilde karşı çıktılar. Mukaddes kitabı sabote etmeye ve çarpıtmaya çalıştılar.
Tevrat'a asılsız ve yanlış malzeme de eklemişlerdi. Orijinal Tevrat'ta son peygamber için işaretler zikredilmiştir. Ancak Yahudiler Tevrat'ın vaat edilen peygamberin Muhammed olduğunu kimse anlamasın diye işaretleri kaldırıp başka şeyleri bu kitaba eklediler. Bu değişiklikler o kadar fazlaydı ki onları okuyan herkes vaat edilen peygamberin birkaç yüzyıl sonra ortaya çıkacağını düşündü. Okur yazarlıktan ve ilimden yararlanamayan sıradan insanlar büyüklerine ve alimlerine tabi olmuş, kurtarıcı İslam dininden kaçınmışlardı.
Tahran Radyosu.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bütün alemlerin peygamberiydi. Bu yüzden istisnasız herkesi sevdiği ve kendi evlatları olarak bildiği bilinmektedir. Ne zaman yoldan çıkan ve helak olan birini görse, çocuklarının kaybı ve mahvoluşuna üzülen şefkatli bir baba gibi derinden üzülürdü. Peygamber Efendimiz Yahudilere ve onların kibirlerine yönelik ise şöyle derdi: Tevrat'tan edindiğiniz bilgi çok azdır. Peygamberin bu sözü Yahudileri kızdırdı. Bu yüzden onlar dediler ki, bizim Tevrat'ımız olduğu halde ve bu kitap ilahi ilmin hazinesi olduğu halde bilgimizin sınırlı olduğunu nereden biliyorsun? Tevrat'a sahip olanın marifeti çoktur. Ve şimdi bu kitaba sahip olduğumuz için bilgimiz de az olamaz.
İşte bu sırada Kehf suresinin 109. ayeti indirildi. Vallah'ın sonsuz ilmi ve insanların ilminin sınırlı olduğu şu şekilde anlatıldı.
Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik, dahi Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi.
Medine'de garip bir coşku vardı. Herkes heyecanlıydı. Herkes Peygamber Efendimiz'e ulaşmaya ve Peygamber'in rızasını kazanmaya çalışıyordu. Çünkü herkes Allah'ın rızasını Peygamber'inin rızasında görüyordu. Bu kesim görevlerini iyi yapıyorlar ve Allah'ın yasakladığından kaçınıyorlardı. Ayrıca müstehapları da yerine getirirler. Cuma ve cemaat namazlarına öncülük ederlerdi. Bu arada Müslümanlardan biri ibadet ve sosyal meselelerle diğerlerinden daha fazla ilgileniyordu. Herhangi bir toplantıya diğerlerinden daha erken katılırdı. Ne zaman hayırdan söz edilse diğerlerini sollardı. Savaş meydanına ve cihada katılmaktan çekinmezdi. Herkese karşı nazik ve dostça davranıp komşularına yardım ederdi.
Bütün bu nitelikleri onu herkesin önünde iyi ve seçkin bir sima yaptı ve herkes ona saygı duymaya başladı. Bu ibadet ve davranışlardaki amacı Allah'ı hoşnut etmekti ama insanlar onu övdüklerinde de büyük bir mutluluk duyardı. Böyle bir durumda insanların kendisini daha çok övmesini ve iyiliğinden bahsetmesini istiyordu. Kendine hakim bir insandı ve nefsani heveslerle savaşmaya çalışıyordu. Ancak bazen bu işi beceremezdi ve başkalarının övgüleri önünde bir sessizlikle dudaklarına bir memnuniyet gülümsemesi konardı.
İçindeki bu özelliği tarafından tehdit edildiğini hissederek durum böyle devam ederse uzun yıllar süren çabalarının boşa çıkacağını anladı. Bu nedenle tek çözümün nefis tabibi nezdine gidip bir reçete almak olduğunu düşündü. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin nezdine giderek şöyle dedi. Bütün bu vazifeleri yerine getirmekten amacım ilahi rıza ve memnuniyeti elde etmektir. Fakat insanlar benim amellerimden haberdar olduklarında ve benimle konuştuklarında beni övmeye başlıyorlar. Bu durumda istemeden mutlu oluyorum ve övünme ve bencillik yaşıyorum. Bu içsel arzumun sonucunun ne olduğunu bilmek istedim. Bu mutluluk samimiyetime zarar verir mi? Peygamber Efendimiz sustu ve Kehf suresinin 110. ayetinin nazil olmasını bekledi ve ardından şöyle buyurdu.
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا
Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve ahirete yararlı iş yapsın. Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Tabii her amel insanların övgüsünü toplayabilir. Ancak kişi bu övmeye muhtaç hale gelmemeli ve ihlaslı bir şekilde ilahi memnuniyeti kazanmak için hareket etmeli.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 93. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 34. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Pehlevi rejiminin son yıllarındaki durumu ele almak istiyoruz.
...1970'lerin başında Muhammed Rıza Pehlevi iç muhalefeti bastırma, gücünü pekiştirme ve Amerika'ya bağımlı kalmaya devam etme politikasını sürdürdü. Ancak bu sırada İran ekonomisinde görünüşte Şah'ın lehine olmasına rağmen sonuçta onun iddialı planlarının başarısız olmasına yol açan önemli değişiklikler ve gelişmeler yaşandı. Bu dönemde OPEC petrol ihracatçıları petrol fiyatlarını neredeyse ikiye katladı. Aynı zamanda Ekim 1973'te Mısır ve Suriye Siyonist rejime sürpriz bir saldırı başlattı. Sonuç olarak Arap ülkeleri Amerika ve dahil olmak üzere Siyonist yanlısı rejimlere petrol ihracatını boykot etti. Sonuç olarak petrol fiyatları 4 katına çıkarak varil başına 40 doların üzerine çıktı. Bu da İran'ın petrol gelirlerinde ani bir artış anlamına geliyordu.
Öte yandan Pehlevi hükümeti batılı şirketlerin petrol konsorsiyonu ile 1958'de imzaladığı haksız ve aşağılayıcı sözleşmeyi, özellikle Cezayir, Libya ve Irak gibi birçok ülkenin kendi petrolüne sahip çıkması nedeniyle yeniden gözden geçirmeye çalıştı. Petrol şirketleriyle adil sözleşmeler imzalamak istedi. Konsorsiyum üyesi şirketler de dönemin baskıları ve koşulları göz önüne alındığında İran ile olan sözleşmelerinde değişiklik yapmak zorunda kaldılar. Böylece bir süre müzakerelerin ardından 20 yıllık bir sözleşme kapsamında İran'ın iç tüketim için bir miktar petrol üretmesi ve ihracattan pay alması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma Ağustos 1973'te Ulusal Meclis tarafından onaylandı. Bu önceki anlaşmanın 6 yıl sonra sona ereceği ve İran'ın kendi petrol endüstrisinin gerçek sahibi olacağı bir sırada gerçekleşti.
Büyük küresel petrol şoku ve Şah'ın kendisi için büyük bir zafer olarak gördüğü Pehlevi hükümetiyle petrol konsorsiyumu arasında yeni bir anlaşmanın imzalanmasının ardından İran'ın petrol gelirlerinde büyük bir sıçrama oldu. 1971'de yaklaşık 2 milyar dolar olan petrol gelirleri 1974'te 5 milyar dolara ve ardından dünya piyasalarındaki petrol fiyatının 4 katına çıkmasından sonra 1976'da yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı. Demokratik ve halka dayalı bir yönetimde bu muazzam zenginlik ile ülkenin mümkün olduğu kadar refaha kavuşması, halka refah ve rahatlık sağlaması beklenirdi. Ancak Pehlevi rejiminde Muhammed Rıza gibi zalim, kibirli ve bağımlı bir krala rağmen bu beklenti boşa çıktı. Petrol gelirinin sadece küçük bir kısmı büyük şehirlerde ve daha fazlası demokratikleşme amacıyla bulunan bazı refah ve kalkınma hizmetlerine harcandı. Bu milli servet Pehlevi ailesi ve müttefiklerinin mali gücünü arttırdığı gibi çeşitli askeri teçhizat alımını da arttırdı.
Bu yozlaşmış ve nefret duyulan kraliyet ailesi İran'ın içinde ve dışında pek çok servet biriktirmiş, pek çok saray yaptırmış ve eğlenmeye odaklanmıştır. Şahın özel dairesi başkanı ve yolsuzluğu soruşturmakla görevli kraliyet müfettişliği başkanı Hüseyin Ferdons şöyle diyor. Monarşideki yolsuzluk o kadar büyüktü ki hepsini ele almak istersek 10 bin çalışana ve personeline ihtiyacımız olacaktır. O zaman sadece 100 milyon tümenin 14 milyon doların üzerindeki rakamlarla ilgilenelim dedik. Ancak dosya sayısı 3750'ye ulaştı. Onlarla kimsenin ilgilenip ilgilenmediği de zaten belli olmadı.
Pehlevi hükümetinin yolsuzluklarının bir diğer önemli kısmı da fuhuştu. Bu aile üyeleri için birçok hikayenin anlatılması kraliyet ailesi için birçok skandala neden oldu. Muhammed Rıza Pehlevi'nin birçok kadınla gayrimeşru ilişkisi vardı ve üzerinde çok etkisi olan kız kardeşi Eşref, zamanının en yozlaşmış kadınlarından biri olarak biliniyordu ve en büyük uyuşturucu tacirlerinden biriydi.
Tahran Radyosu.
Muhammed Rıza Pehlevi de babası Rıza Pehlevi gibi orduyu yurt içinde ve yurt dışında otoritesinin bir tecellisi olarak görmüş ve bu sebeple onu güçlendirmek için çok paralar harcamıştır. Sonuç olarak petrol gelirlerindeki artışın çoğu kraliyet ordusuna gitti. 1972'den 1377'ye kadar İran'ın askeri harcamaları 6 kat arttı ve bütçenin %40'ından fazlası orduya ayrıldı. Bu paranın büyük bir bölümü Batı'dan, özellikle de Amerika'dan gelen pahalı ve gereksiz silahlara harcandı ve hangi düşmana karşı kullanılacak hiç sorulmadı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ek olarak Fransa, İngiltere ve hatta Siyonist rejim gibi hükümetler Pehlevi rejimine büyük miktarlarda askeri teçhizat sattı ve İran halkının ulusal kaynakların bir kısmını yağmaladı. Bu masraflar İran'daki on binlerce Amerikan askeri danışmanına ödenen şaşırtıcı maaşlara ek olarak yapıldı. Böylece İran'ın petrol gelirlerindeki artışın büyük bir kısmı batılı hükümetlerin hazinesine ve cebine girmiş oldu.
Kraliyet ailesinin serveti, savurganlıkları ve askeri harcamaları hızla artarken özellikle ücra köy ve kasabalardaki insanlar yoksulluk içinde kaldılar ve yükselen petrol fiyatlarından kaynaklanan muazzam zenginliklerinden yararlanamadılar. İran köylerinin %78'inden fazlasının temiz suya erişimi yoktu ve sadece %14'ünde elektrik vardı. 90 binden fazla İran köyünde 1500 sağlık merkezi aktifti. Durum öyleydi ki Muhammed Rıza Pehlevi 1973'te ülkedeki yüksek enflasyona işaret etti ve birçok önemli malda 2 ila 3 kat artış olduğunu kabul etti. Saray Bakanı ve Şah'a en yakın kişilerden biri olan Esadullah Alem anılarında şöyle yazıyor. 74'ün ilk aylarında ekmek yoktu ancak Hüveyda her zaman altın çağın tadını çıkardığımızı ilan ediyordu.
Böyle kritik bir ekonomik durumda ve geniş çaplı yoksulluk ve yoksunluğun olduğu bir sırada Muhammed Rıza Pehlevi bazen gülünç olan demagojik propagandadan ve siyasi değişimden hala vazgeçmemişti. Örneğin Mart 1975'te İran milletinin dirilişi ve bir başka adıyla Rastahiz adlı kapsamlı bir partinin kurulmasını, ardından bir şekilde hükümete bağlı olan diğer partilerin kapatılmasını emretti. İnsanlar partiye katılmak zorunda kaldı. Şah küstah bir şekilde bu iktidar partisine üye olmayan herkesin ya hapse atılacağını ya da İran'ı terk etmek zorunda kaldığını söyledi.
Başbakan Emir Abbas Hüveyda, Diriliş Partisi'nin genel sekreteri olması ve hükümetin 5 milyon kişinin katıldığını iddia etmesiyle çok fazla propaganda yapıldı. Ancak Necef'teki sürgünden bu yana İran'daki durumu her zaman yakından izleyen İmam Hümeyni, İran halkına aydınlatıcı bir mesajla Diriliş Partisi üyeliğini boykot etti ve şunları yazdı. İnsanların bu partiye üye olmaya zorlanması anayasanın ihlalidir. İnsanları kendi isteklerine aykırı bir şey hakkında hemfikir olmaya, sevinmeye ve tartışmaya zorlamak anayasa ihlalidir. Böylece halk desteği olmayan gülünç bir örgüt olan Diriliş Partisi 3,5 yıl sonra feshedildi.
Temelsiz ve Asparagas Partisi'nin kurulmasından bir yıl sonra Muhammed Rıza Pehlevi, İslam karşıtı politikası doğrultusunda yeniden harekete geçti ve İran'ın takvimini İslami takvim olan Hicri Şemsi takvimden Kraliyet takvimine değiştirdi. Muhammed Rıza Pehlevi bu kararı İran kültürünü tatsız tezahürlerden arındırmak olarak adlandırdı. Bu mesnetsiz hareket ulema ve halk neslinde pek çok olumsuz tepki aldı. İnsanlar bu kararı İslam'a aykırı görmüşler ve fiilen kraliyet takvimini kullanmamışlardır. Pehlevi'nin otoriter ve din karşıtı hükümetinin bu propaganda gösterisi de halk protestoları sonucunda 1,5 yıl sonra sona erdi.
Değerli dinleyiciler, 100 Yılda 100 Gelişme isimli seri sohbetimizin 34. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Değerli dinleyiciler, çeşitli meyve ve sebzelerin özellikleri ve faydalarını sizlere aktarmak istediğimiz Meyve ve Sebzelerle Yakından Tanışalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde hepinizin yakından tanıdığı fındık hakkında konuşacağız.
Bilimsel adı Corylus avellana olan fındık halihazırda dünyada en sevilen kuru yemişlerden biri sayılır. Fındık Yunanistan, İtalya, İngiltere ve Amerika'nın yarısında ülkelerin en yüksek üretimine sahiptir. Fakat yine de hepinizin bildiği gibi ağırlıklı olarak Türkiye'de üretiliyor. Çünkü Türkiye tek başına dünya fındık üretiminin yaklaşık %75'ine sahip. İran'da Alamut, Kazvin, Rutsar, Gilan, Ramsar ve Şahsavar, Mazandaran gibi bölgelerde üretilmektedir. İran fındığı yüksek kalitededir ve iç tüketimin yanı sıra ülkenin ihraç ettiği kuru meyveler arasında yer alıyor.
bilim adamlarının yeni keşiflerine göre fındığın geçmişi M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanıyor. 1995 yılında İskoçya'nın Corneya Adası'ndaki bir çukurda büyük ölçekli bir fındık işleme tesisi olduğuna dair kalıntılar ortaya çıktı. Bu büyük çukur Mezolitik dönemine ve yaklaşık 9000 yıl öncesine aittir. Kanıtlar çukurun yüz binlerce yanmış fındık kabuğuyla dolu olduğunu gösteriyor. Fındık, Mezolitik dönemin diğer evrelerinde bulunmuştu fakat çok ender bir şekilde böyle bir ölçekte ve bir çukurda bulunabilmişti. Fındıklar kullanılan radyokarbon tekniğiyle M.Ö. 7000 yıl öncesine ait olduğu anlaşıldı.
Fındık yaprakları geniş ve sivri uçlu, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde kısa bir ağaçtır. Fındığın yeşil kabuğu kuruyunca yavaş yavaş kendisinden ayrılarak düşer. Fındık meyvesi küresel veya oval bir görünüme sahip olup 15 ila 25 milimetre uzunluğunda ve 10 ila 15 milimetre çapında olup dışta lifli bir kabuğa sahiptir. Dünyanın farklı yerlerinde fındığın birçok çeşidi vardır ve burada onlardan bazılarına değinmek istiyoruz.
Bazıları sıradan fındıklardan daha büyüktür ve maksimum büyümede normal boyutların 2 katına kadar büyür. Fındık meyvesi olgunlaştığında yeşil kabuğu kurur ve kabuktan dışarı çıkar. Fındık çekirdekleri yenilebilir, çiğ veya kavrulmuş olarak da tüketilebilir. Fındık çekirdekleri üzerinde kahverengi ince bir kabuk vardır ve kavrulmadan veya tüketilmeden önce ayıklanır.
Kalp damar sağlığı için gerekli olan omega 6 ve omega 9 gibi protein ve doymamış yağlar açısından zengin bir besindir. B6 ve B1 açısından zengin bir besin olan fındık, içerdiği karbonhidratların yanı sıra tiamin, çinko, bakır, manganez, folat, magnezyum, lif gibi çeşitli besin maddeleri nedeniyle çeşitli özelliklere sahiptir. Fındığın sağladığı ilk yarar, kalp damar sisteminin korunmasıdır zira bir nevi doymamış yağ olan oleik asit içeriyor. Oleik asit kötü kolesterol olan LDL'in azalmasına yardımcı olurken aynı zamanda iyi kolesterol olan HDL'in artmasını sağlayabilir.
Fındıkta ayrıca bol miktarda antioksidan bulunur. Antioksidanlar bilindiği üzere vücudun hücre yapısına zarar verebilen, yaşlanmayı hızlandırabilen, kanser ve kalp hastalığına neden olabilen, oksidatif stresten korur. Fındıkta en bol bulunan antioksidan ise fenolik bileşikleri olarak bilinir. Araştırmalar bu bileşiklerin vücutta iltihabı önlediğini ve kolesterolü düşürdüğünü, ayrıca kalp sağlığına yararlı olduğunu göstermiştir. Yine araştırmalar bu bileşiklerin vücutta iltihabı önlediğini ve kolesterolü düşürdüğünü gösterirken aynı zamanda kalp sağlığı için de yararlı olduğu ispatlanmıştır.
Tahran Radyosu.
Fındık vücuttaki kalsiyum miktarını düzenlemek için çok yararlı olan ve bunun sonucunda vücutta fazla kalsiyum birikmesini engelleyen ve bir mineral olan bol miktarda magnezyum içerir. Kalsiyum aslında vücut için çok gerekli bir mineraldir ama vücutta fazla olması kalp atışlarının düzensiz olmasına neden olur. Vücutta yeterli miktarda kalsiyum olması kalbi sakinleştirir. Magnezyum kas kasılmasına yardımcı olurken kaslar üzerindeki aşırı baskıyı engelleyebilir. Bu etki kas spazmları azaltır ve yorgunluğu, spazmları, krampları ve ağrıları önler.
Yapılan araştırmalar ayrıca doğru dozda magnezyum kullanmasının kasları güçlendirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Magnezyum açısından zengin olan fındık ise kemik yoğunluğunu artırmada faydalıdır ve osteoporoz yani kemik erimesi gibi birçok hastalıkla mücadele eder. Bu arada fındıktaki yüksek magnezyum ve potasyum seviyesinin kan basıncını düşürdüğünü de unutmamak gerekir.
Fındığın bir diğer özelliği içerdiği liftir. Bu lif sindirime iyileştirmeye yardımcı olurken aynı zamanda içerdiği manganez ise mide ve sindirim sisteminde protein ve karbonhidrat metabolizmasını kolaylaştırır ve mide şişkinliği azaltır. Fındık yüksek miktarda E vitamini, manganez, tiamin, folat içermekte ve aynı zamanda beyin sağlığı, bunama, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarından önlenmesinde etkili olan faydalı yağ asitlerini içerir.
Fındık, stres, kaygı ve depresyonu giderilmesinde çok etkilidir. Yeterli seviyelerde içerdiği omega 3 yağ asitleri, B6 vitamini gibi vitaminler, ayrıca serotonin gibi nörotransmitterlerin sentezini artırır, böylece stres ve kaygıyı azaltmaya ve depresyonu tedavi etmeye yardımcı olur. Fındık aynı zamanda zengin bir bitkisel protein kaynağıdır ve vejeteryenler ve çiğ vejeteryenler için doğal ve bitkisel protein kaynaklarından biri olarak kabul edilir.
Araştırmalar fındıkta bulunan önemli miktardaki demirin kırmızı kan hücrelerini üretimini artırmaya ve kansızlığı tedavi etmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Fındığın özellikleri arasında vücudun metabolizmasını hızlandıran ve insanların kilo vermesine neden olan yüksek miktardaki tiaminden bahsedebiliriz. Fındıkta bulunan manganez ayrıca sindirim enzimlerini geliştirerek kilo vermek için de faydalıdır. Aynı zamanda fındıkta bulunan yüksek miktardaki lif iştahı azaltır ve fazla yemeği önleyerek kilo vermeye yardımcı olur. Tabii ki az miktarda fındık tüketiminin kilo kaybına, yüksek fındık tüketiminin ise kilo almaya neden olduğunu unutmayın.
Taze fındık yüksek miktarda besin içerir ve günde 56 gram fındık tüketmeniz ise kilo almanıza ve yüzünüzün dolgunlaşmasına yardımcı olur. Fındıkta bulunan yüksek düzeydeki antioksidanlar ve A vitamini, C vitamini ve E vitamini ölü deri hücrelerinin atılmasına ve kırışıklıkları giderirek cildinizin gençleşmesine yardımcı olur.
Bu arada fındık yağı olarak bilinen fındık çekirdeği yağı ise kavrulmuş fındıktan yapıldığı ve çok hoş kokulu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu yağ genellikle sarıdır ve bazı yağlarla birleştirildiğinde büyüleyici bir kokuya sahiptir. Fındık yağı mükemmel kokusu ve tadının yanı sıra cildi ve saçı nemlendirmemek için kullanılabilir. Bu yağ cildi nemli tutan ve kolajen üretimini hızlandıran E vitamini içeriyor. Ayrıca yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olan Q10 antioksidanını da içeriyor.
Fındığı çeşitli öğün yemeklerinize eklemek veya atıştırmalık olarak tüketmek bunca faydanın sağlanmasına yardımcı olur. Bu yüzden fındık sizlerin beslenme modelinizde kolayca yerini alabilir. Bu lezzetli kuru yemişi çiğ, kavrulmuş veya hatta pudra halinde bile tüketebilirsiniz. Soyulmuş fındık, un, tereyağı ve diğer besleyici karışımlarda kullanılabilir. Ayrıca çeşitli çikolataların yapımında kullanılırken tarçın ile birlikte yemeklere çeşni olarak da katılabilir. Öğütülmüş fındık veya kırıkları ise dondurma, çikolata ve keklerin süslenmesinde de kullanılır.
Fındığı salata ve sebzelere ekleyebilir veya peynir ve soslarla karıştırabilirsiniz. Balık ve et ile tüketilen öğütülmüş fındık yemeklerin lezzetini daha da artırır. Araştırmaya göre ekmek hamuruna fındık eklemek sindirimini iyileştirmede etkilidir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde sizlere fındığın özellikleri ve yararlarından bahsettik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.farsude.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, İmam Hümeyni'nin muvahhid dünya görüşüne işaretle imamın düşüncesinin dinamik ve uygulanabilir şeklinde tanıtıyor. Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmasından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İmamın düşünce sistemi siyasi, sosyal ve fikri bir mektebin tüm özelliklerine sahiptir. Evvela bir dünya görüşüne dayalıdır ki bu dünya görüşü tevhidten ibarettir. Onun tüm çalışmaları, tüm mantığı, bütün İslami düşüncelerin başlıca altyapısı olan tevhide dayalıydı. Bu düşünce sistemini kelimenin tam anlamıyla gerçek bir mektebe dönüştüren ise imamın fikri sisteminin güncel olmasıdır. İran toplumu ve insanlık toplumunun müptela olduğu konuları gündeme getirir ve muhataplar onu hissederlerdi. İmamın düşünce ekolünde istibdat ve istikbar ile zıt olmak birinci sözü söyledi. İşte bu İran halkının da hissettiği şeydir. Diğer Müslüman milletler, hatta Müslüman olmayan milletler de onu hissettiler. Bu yüzden bu davet yayıldı. Bu düşünce ekolünün bir diğer özelliği ise canlı, dinamik, hareketli ve operasyonel olmasıydı. Tartışma alanında güzel sözler olan ancak eylem alanında etkili olmayan bazı entelektüel fikir ve teoriler gibi değildi. İmamın mantığı, imamın düşüncesi, imamın yolu operasyoneldi. Amel meydanında gerçekleşebilendi. Bu yüzden de zafere ulaştı, ilerledi. Bu hareket bizim ülkenin tarih yolunu değiştirdi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran ve ülkeler arasındaki işbirliğinin yol haritası ulusal çıkarlara dayalı olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ve Rusya arasında mükemmel bir işbirliğinin gerçekleşeceğini duyurdu. Ehlibeyt medyalarından bir grubu İslam İnkılabı rehberiyle bir araya gelecektir. 2022 Deniz Güvenlik Kemeri Kombine Tatbikatı, İran İslam Cumhuriyeti DENA adlı destroyerin önünde tatbikata katılan su üstü birimlerinin geçit töreniyle sona erdi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı, İran, Rusya ve Çin arasında koordinasyonun en üst düzeyde olduğunu duyurdu. Viyana'da baş müzakereci Bakri ve Ulyanov bir araya geldiler. Amerika Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşıyla görüştükten sonra Washington'un nükleer anlaşmadan yasa dışı çekilmesinden bahsetmeden nükleer anlaşma hakkında yeni bir iddiada bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı dün akşam yayınladığı bildirdi. Genel kurulda İran'ın Holokost kararının ilke ve hükümlerinde dayanarak, hükümlerinden ayırarak hareketi Siyonist rejimin suçlarını örtmek için uluslararası mekanizmaları kullanması olarak nitelendirdi ve reddetti. Venezuela'nın petrol üretimi İran'ın yardımıyla ikiye katlandı. CHP Grup Başkan Vekili Özkoç Erdoğan'a tazminat ödeyecektir. Türkiye ve Katar, Kabil Havalimanı konusunda anlaştılar. Norveç, Afganistan konulu Taliban görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Irak Başbakanı, Irak güçlerinin teröristlere süratle karşılık vereceğini duyurdu. Suudi Arabistan'ın Yemen'e bir de cezaevini düzenlediği hava saldırısında 70 kişi öldü ve Batı Şeria'da onlarca Filistinli yaralandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.